Herkese merhaba, ben Serap. Sen Yabancı Değilsin'in yeni bölümüne hoş geldin. Bu hafta seninle günümüzün en popüler mesleklerinden biri olan oyunculuk hakkında konuşacağım. Biliyorsun oyunculuk insanlık tarihinin en eski mesleklerinden biri. Peki geçmişte de insanlar bu mesleği popüler olmak için mi yapıyorlardı? O zaman bir meslek miydi? Ve asıl önemlisi insanlar neden oyuncu olmak istiyorlardı? Konuğum oyuncu yazar Kar Bey ile bu konu hakkında konuşacağız. Hoş geldin Kar Bey. Seni biraz tanıyabilir miyiz?
Hoş buldum. Adım Kar Bey Lina. Kocaeli Üniversitesi'nde tarih eğitimi aldım. Bu yüzden antropoloji, mitoloji gibi alanlara meraklıyım. Geçimimi bir reklam ajansında içerik uzmanı olarak çalışarak sağlıyorum. İzmir'de Tiyatro Lok Akademi'de atölye oyuncusuyum, özel bir tiyatroda. Ve yazarım, bir romanım var. Tiyatro yazarlığını bu aralar öğrenmeye çalışıyorum. Yani genel olarak bu şekilde.
Sence geçmişte de insanlar popüler olmak için mi oyuncu olmak istiyorlardı? Yoksa kendilerince başka bir gerekçeleri var mıydı?
İlkel dönemlerde, gerçi bu ilkel kelimesini kullanmayı da çok fazla sevmiyorum ama hani şu an o dönemi tanımlamak için hani başka bir sözcük bulamadım. Din dediğimizde işte inanç sistemleri, her ne kadar sistemli bir dinleri olmasa da sanat ve gündelik yaşam arasında çok fazla bir ayrım yok. Mesela oyunculuk da aslında doğadaki güçlerin, doğadaki varlıkların, işte hayvanların, fırtınaların güçlerini bir şekilde bedende hissetmek, belki onlardan korunmak, belki de onların güçlü koruyuculuğunu almak için yapılan ritüellerle bence ortaya çıktı. Bir ikincisi bir katarsis işlevi de var. Şimdi katarsis kelimesi zaten tiyatro ile birlikte çıkmış bir terim. Aristoteles'in Poetika ve Politika eserinde korkulan, belki saygı duyulan, belki bir şekilde bağ kurulan varlıklarla gerek doğal gerek doğaüstü bunları kendi bedenlerinde hissedip kendilerine transfer ettiklerini ya da bunlardan kurtulduklarını düşünmüşler. Eğer soruna dönersek eskiden bunu popüler olmak için yapmamıştı.
Yani geçmişte insanlar bir olayı, bir durumu sahneye taşıdıklarında o durumu içlerine almak ya da o benlik parçalarıyla karşılaşmak için oyunculuk yapmışlar. Doğru anladım değil mi?
Evet, doğru.
Aslında günümüzde de büyük oranda sahnelenen eserler günlük yaşamın parçası. Bu noktada nasıl ayrışıyoruz? Onların bizden farklı deneyimledikleri şey ne? Bize biraz bundan da bahsedebilir misin?
Şimdi biz bugün sanat ve gündelik hayat arasındaki ayrımı yapabiliyoruz. Yani bilim adını verdiğimiz bir şey var. Ve gündelik yaşama dair dinamikleri, doğayı, evreni genellikle bilimle algılıyoruz. Yani bunu dinle açıklasak bile tanımlayışımız genelde bilimle oluyor. Eskiden insanlar bu imkana sahip olmadıkları için ve yaşamlarını düzenleyebilmek adına doğaüstü çözümlere ya da doğaüstü olduğuna inandıkları çözümlere başvurmuşlar. Sahne ayrıca sanat üretilen bir yer değil, yaşamın gerçeklerini çözüm bulabilmek için ortaya çıkan bir yer olmuş. Mesela şamanları buna örnek gösterebiliriz. Şamanlar ne yapar? Dans ederler. Bu dans aslında farklı bir dünyaya yapılan yolculuğun sembolüdür. Bu esnada bir yolculuk yaptıklarına, oradaki kötü ruhları kovduklarına veya iyi ruhların gücünü çağırdıklarına inanılır. Ve bu aslında sahne formunda bir nevi olur. Yani kabilenin ortasında bir ateşin, yakılan bir ateşin önünde dans edilir. Ve oradaki herkesin bu danstan şifa bulduğuna bir şekilde inanılır. Şimdi biz bunu ayrı bir sanat formu olarak yapıyoruz ama bilinçaltımız tabii ki bunu böyle algılamıyor olabilir. Yani evet, biz aslında bugün de belki de aynı katarsisi yaşayabilmek için, aynı özdeşimi yaşayabilmek için tiyatroya gidiyoruz, film izliyoruz, roman okuyoruz. Ama bugün biraz daha sembolik bir şey haline gelmiş durumda. Eskiden bunun gündelik hayatta gerçekten pratik bir karşılığı olduğuna inanıyormuş. Bugün öyle bir inanış yok. Bence aradaki fark bu.
Yani söylediklerinden anladığım kadarıyla tiyatro geçmişte aynı zamanda dini bir törenmiş ki tiyatronun bu ritüelistik yapısı gerçekten beni büyülüyor. Ritüelistik alanın sahneye taşınması ve izleyicinin bu katartik deneyimi dini ritüelle gerçekleştirme sürecinden de bahsedebilir misin?
Filozof Wilfred Sellers'ın görünür imge ve bilimsel imge olarak yaptığı bir ayrım var. Şeylerin bilimsel imgesi onun fiziki dünyadaki tanımını ifade eder. Mesela insan dediğimiz nedir? Etten, kemikten, sinirden falan oluşan bir canlıdır. Ama ben eşime baktığımda böyle etten, kemikten oluşan bir canlı değil. Farklı bir şey görürüm çünkü ona ilişkin bir deneyimim vardır. İnsanı bence ayrıcalıklı kılan nesnelerle, varlıklarla böyle deneyimler kurabilmesidir. Böyle bağlar kurabilmesidir. Yani şeylerin bizde yarattığı duygusal anlamlar vardır. Onlarla ilgili deneyimlerimiz vardır. Bu da bizi sembol halinde düşünmeye zorlar. İnsanın sembollerle düşünmesi de biraz alet yapma becerisinden kaynaklanıyor. Çünkü aleti yapabilmek için onun bitmiş halini kafamızda canlandırmak zorundayız. Çünkü çalışmak zorunda. Böyle olunca henüz o esnada dünyada olmayan bir şeyi düşünmüş oluyoruz. Soruna dönersek, zaten tiyatro biraz da ritüelle doğmuş bir şeydir. Antik Yunan'da işte Dionysos şenliklerinde tanrılara saygı göstermek veya onları canlandırmak ya da tarihi olayları bir şekilde anlatmak için doğmuş bir şeydir tiyatro.
Tiyatronun tarih öncesi zamanlardan günümüze tüm teknolojik yeniliklere rağmen ayakta kalmasının en önemli nedenlerinden biri de senin de az önce bahsettiğin gibi insanların tiyatro sayesinde başkalarının deneyimleriyle yüzleşmesi ve onların kendi hayatlarındaki karşılığını görmeleri olmalı. Peki günümüzde de arkaik insanın yaşam formuna yakın bir formda yaşayan topluluklar var. Onlarda da benzeri deneyimler hala var mı? Buna dair bir şeyler söyleyebilir misin?
Wendy James şeyden, Sudan'daki bir köyde yaşanan zar törenlerinden bahsediyor. Bir parantez açalım. Zar törenleri Afrika havzasında, özellikle Doğu Afrika'da çok sık yapılan bir şeytan çıkarma seremonisi. Yani sadece Afrika'da değil, İran'da ve Afganistan'da da, yani o kültür havzasında bir şekilde yapılıyor. Ama kitapta daha çok Sudan'ın bir köyündeki seremoniler üzerinde durulmuş. Kadınlar arasında yapılan bir tören. Bu kişinin içine bir ruhun musallat olduğu düşünülüyor. Veya o musallat çağrılıyor bir şekilde. Çünkü kötü ruhtan kurtulmak için önce onu çağırmak ve onunla bir şekilde hesaplaşmak lazım. Kabile şefleri, Arap şeyhleri gibi üst rütbedeki, yani hiyerarşinin biraz da tepesindeki kişiler oluyor. Ruhun bedenine girdiği inanılan kişi o çağrılan ruh gibi davranıyor bir süre. Mesela İngiliz subayı çağrılmışsa İngiliz aksanıyla konuşuyor 3 gün 4 gün boyunca. Ya da Arap şeyhi çağrılmışsa ona göre o aksanla, o davranış kodlarıyla konuşuyor. Yani bir rol yapıyor. Ve bu karakteri 3-4 gün boyunca içinde taşıyor. Hatta etrafındaki herkes onun bu kişi olduğuna, işte İngiliz subayı, Arap şeyhi ya da ölen kabile şefi olduğuna inanıyor. Ona onun ismiyle hitap ediyor. Ve bu süreçte bazı istekleri oluyor. Para gibi, yiyecek gibi, içki gibi ve istediği her şeyi bir şekilde yerine getiriyor.
Peki bunu yapmalarının nedeni nedir?
James Buddy'nin söylediğine göre iki işlevi var. Birincisi, şimdi Sudan özellikle böyle kırsal bölgelerde, yani hem geleneksel bir toplum hem bir İslam toplumu, dolayısıyla kadının toplumda çok fazla yeri yok. Ama bu zar törenleri bunun değişmesini sağlıyor. Kadın başka bir kimlik altında olsa da değer görüyor ve bir anda toplumsal hiyerarşinin üstüne çıkıyor. İkincisi, bu zar törenleri aynı zamanda o modernleşmenin sancılarına kadınların veya köylülerin saltmasını sağlıyor. Çünkü bir toplumsal karmaşa var ortada. Bir yanda geleneksel bir toplumun baskısı var, bir yanda sömürgecilik var. Sömürge dönemi bittiğinde bile ondan kalan bir fakirlik, bir darboğaz var. Bu zar törenleri aslında tüm bu karmaşanın belki de çözülmesini, önce anlaşılmasını, sonra da çözülmesini ve sağaltılmasını sağlıyor.
Arkaik dönemden günümüze kalan pek çok mit hikayede, hatta tanrılar ve tanrıçalar yoluyla da bu bilginin yaşadığı ve günümüze aktarıldığı da söylenilebilir mi sence?
Kesinlikle söyleyebiliriz. Mitoloji her zaman form değiştirerek bir şekilde varlığını devam eder. Ya nasıl devam eder? Mesela eski Türk şaman inanışlarındaki umacılar, kötü ruhlar cin olur. Bu zar törenleri büyük ihtimalle zaten Afrika'nın çok eski kadim seremonilerine dayanır. Belli bir havzada yayıldığına göre, ki orada da bir işte ölü ruhlarla temas vardır. Hatta Haiti'ye aktarılan vudu kültüründe falan da çok vardır bu.
Vudu kültürünün günümüze taşınmasının nedeni de bu sanıyorum.
Yani evet, Afrikalılar köle olarak Amerika'ya götürüldüğünde vudu inanışlarını oraya taşımışlar ve Haiti'de vudu inanışı Katoliklikle birleşmiş. Ne olmuş? Eski Afrika tanrıları Aziz olarak kabul ediliyor orada. Hatta Baron Samedi diye bir figür var. Bunun ölülere öncülük ettiğine inanılıyor. Ve adamı memnun etmek için o meşhur cenaze dans sahneleri vardır ya, çok böyle internette de bir ara yayılmıştı. O dansın amacı Baron Samedi'yi memnun etmek. Çünkü adamı memnun etmezlerse ölüyü alıp cehenneme götüreceğine inanılıyor. Cenazede para yakılıyor ki para ona gitsin. Yani birine bir rüşvet veriyorlar. İşte mezara içki dökülüyor. Adam içki içsin ki hani rahmetliyi iyi bir yere götürsün. Bu aslında şeydi. Ya yani Afrika kültüründe olan bir şey. Ya bu zar törenlerinde de benzer bir şeyin olduğunu düşünüyorum ben açıkçası. Büyük ihtimalle Afrika'nın çok eski kadim seremonileri bir şekilde dönüşmüş.
Bu durumda pandemi sonrası tiyatro izleyicisinin artmasının nedeni de bununla bağlantılı olmalı.
Evet, ben bununla bağlantılı olduğunu düşünüyorum. Pandemi döneminde çok fazla dijitalleştik. Yani hepimiz eve kapandık. Büyük bir çoğumuz uzaktan çalışmaya başladık ki ben hala öyle çalışıyorum. Bence bu bir yerde patladı, çünkü insan doğası böyle değil. İnsan sosyal bir canlı. Tiyatroya olan ilginin de ben biraz bu sebepten ötürü artmış olduğunu düşünüyorum. Çünkü tiyatro gerçek bir deneyim sunar. Yani olay bulunduğunuz mekanda gerçekleşir. Bu roman okuyarak ya da film izleyerek elde edemeyeceğiniz bir deneyimdir ki yanlış anlaşılmasın. Ben hiçbir sanat dalının ötekinden daha üstün veya daha iyi olduğunu düşünmem. Ben kendim de işte roman yazmaya çalışan bir insanım ama tiyatroda biraz daha farklı bir şey vardır. Mesela bizim Tiyatrolog Akademi olarak oynadığımız bir oyun var, Out. Bir grup futbol fanatiği üzerinden dönen bazı olayları, bağımlılık, işte sokaktaki şiddet gibi bunları anlatıyor. Ve olay gözlerinizin önünde gerçekleşiyor. Bulunduğunuz hissiyat şey olmuyor işte ben bir şey izliyorum değil bir şeye şahit oluyorum.
O zaman tiyatro bizi deneyimleme olasılığımız olan şeylerden koruyor diyebilir miyiz?
Şimdi biz primatız. Şiddete meyilli canlıyız doğal olarak. Ray Bradbury'nin çok sevdiğim bir lafı vardır. Der ki ben bir cinayet öyküsü yazarım ki siz sonraki gün gidip bir cinayet işlemek zorunda kalmayın. Sanatın aslında böyle bir işlevi vardır. Bize kaçınılmaz olarak sahip olduğumuz duyguları bir şekilde tatmin etmemizi, onları sağlıklı bir yere kanalize etmemizi sağlar ve bizi gündelik hayatta yıkıcı işler yapmaktan korur. Yani ben pandemi döneminde bu deneyimlerin biraz daha değerinin anlaşıldığını düşünüyorum. Biraz daha hani fiziki ortamda bir şeyleri deneyimlemenin daha çok değer kazandığını düşünüyorum. Ve evet bunun illa bu ritüel ihtiyacıyla ve katarsis ihtiyacıyla bir bağ olduğunu da inanıyorum.
Söylediklerim bana çok sevdiğim bir psikiyatr olan Carl Gustav Jung'un bireyleşme süreci ve bireyleşme sürecinde karanlık yönlerimizle yüzleşme kavramını hatırlattı. Ona göre insan karanlık yönleriyle yani gölge yönleriyle karşılaşmazsa bireyleşme süreci gerçekleşemez. Yani otantik varlığını hayata aktaramaz. Bu durumda oyunculuk da bize ötekileştirdiğimiz, görmezden geldiğimiz ya da kabul etmediğimiz yanlarımızla, benlik parçalarımızla karşılaşma imkanı sunuyor, öyle değil mi?
İşin gerçekten böyle bir tarafı var. İnsanın rasyonel olduğu kadar irrasyonel bir canlı oldu ki bu irrasyonalite kötü bir anlam ifade etmiyor. Yani rasyonel nedir? İşte gündelik hayattaki pratik amaçlara direkt olarak bunlara yönelik hareket etmek rasyonelitedir. Hayvanlar çok rasyoneldir. İşte acıktığı zaman avlanır, korktuğu zaman kaçar. İnsan bundan ibaret değil. İnsan, insan olduğundan beri dünyayı sembollerle, imgelerle, bunlarla algılamış ve her şeyi bunlarla üretmiş. Yani mağara resimlerinden tutun da ilk böyle müziğe kadar her şey bundan çıkmış durumda. Rol deneyimi de biraz öyle. Oyuncu bir rol aldığı zaman sadece işte falanca insanı canlandırmaz. Değil mi? Hamlet, Orestes ya da Dox bu olmaz sadece. Aynı zamanda bir kavramı, bir olguyu bedenine taşır. Mesela ben Arthur Oyun'un önlenebilir yükselişinde Dogsburg'u oynamıştım. Dogsburg Hitler'in paraya satın alınabilen ve bu yüzden pek çok felakete yol açan bir adamı ifade ediyordu. Yani her rol aslında bir kavramdır. Her oyun aslında bir takım kavramları ve olguları hayata dair bir şeyleri anlatır. Olumsuz duygulardan arınmamızı sağlar hem de onları fark etmemizi, hayattaki olumsuz durumları fark etmemizi sağlar. Yani bu yüzden ben tiyatronun hiçbir zaman eskimeyecek bir sanat dalı olduğunu düşünüyorum.
Anlattıkların sayesinde aydınlandığımı hatta pek çok soruma yanıt bulduğumu söyleyebilirim. Umarım sohbetimiz başka insanlarda da karşılık bulur ve dünyada ya da Türkiye'de farklı deneyimlerden kaynaklı sıkışmış olan insanları farklı bakış açılarıyla hayata bakmalarını, hatta belki tiyatroya ilgi duymalarını sağlar. Tabii tiyatroya ilgi duyması sonucunda popüler olmak ister mi, istemez mi? Artık bu da onun tercihi olur.
Asıl ben teşekkür ederim. Benim için de çok keyifli bir sohbet oldu.
Bu hafta konuğum Karve ile tiyatronun çağlar boyunca hayatımızda neden var olduğu üzerine konuştuk. Sohbetimize eşlik ettiğin için sana da çok teşekkür ederim. Şimdilik hoşça kal. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere.